Ayrım 34, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 342. Denizin sert koşullarında geçirilmiş zorlu haftaların ardından kadınların dinlenip enerji toplayabilecekleri kuru bir alana ihtiyacı vardı. Kardeşlerin Afrika sahillerinin bu kesiminde yaptıkları son ticari gezinin üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmişti. O zaman yaptıkları kulübeleri ayrıldıkları sırada yakmışlardı. Zira bırakmış olsalar hepsi akrepler, eşek arıları ve bunlara benzer başka nahoş böceklerle sürüngenlere yuva olurdu. Lagünün diğer ucundan tüfek sesleri gelince şaşırıp alarma geçtiler. Ama Dorian onları hemen sakinleştirdi. Mansur'a taze et getirmesini söylemiştim. Bir sürüye rastlamış olmalı. Mansur tatlı suyla dolu fıçılar ve öldürdüğü genç bizonla kıyıya döndü. Hayvan yaşının küçüklüğüne rağmen neredeyse bir yetişkin kadar iriydi. Eti tütsülenip tuzlandıktan sonra hepsine haftalarca yetecek kadar çoktu. Sonra Tom'un balık avlamaları için kanal ağzına gönderdiği 5 tayfa balıkla dolu bir kayıkla geri döndü. Sarah ile Yasmin'i varışlarını kutlamak üzere bir ziyafet hazırlamak için hizmetkarlarla birlikte kolları sıvadı. Nefis yemekleri yıldızların altında yediler. Kamp ateşinden çıkan kıvılcımlar gökyüzüne doğru uçuşuyordu. Yemek faslı sona erince Tom, Batula ile Kumrah'ı çağırdı. Kaptanlar demir atmış gemilerinden ayrılarak kumsala geldiler. Seccadelerini kamp ateşinin etrafına serip bağdaş kurarak oturdular. ''Herhangi bir saygısızlık olduysa affedin.'' dedi Tom iki kaptana. ''Getirdiğiniz haberleri daha önce dinlemeliydik. Ancak Ümit burnundan olağanüstü şartlar altında aceleyle ayrıldık ve fırtına yüzünden şimdiye kadar bunun için uygun bir an bulamadık.'' ''Biliyoruz efendi.'' dedi kıdemli kaptan Batula. ''Biz sizin adamlarınızız ve hiçbir saygısızlık söz konusu değil.'' Hizmetkarlar ateşin başından pirinç çaydanlıklar içinde kahve getirdi. Dorian'la Araplar nargilelerini yaktı. Kokulu Türk tütüdünü içlerine çektikçe sular fokurduyordu. Önce kaptanların o sahillerde yaptıkları son yolculukta elde edilen mallar ve yaptıkları ticaret üzerine konuştular. Arap kaptanlar Hristiyanlara yasak olan limanlara rahatlıkla girebiliyordu. Hürmüz boğazına geçip Kızıldeniz'e bile girmişler, peygamberin kutsal kenti Medine'ye kadar uzanmışlardı. Dönüş yolunda ayrılmışlar, Bakire'nin kaptanı Kumrah Moğol İmparatorluğu'na ait limanlara giderek Kollur madenlerinden gelen elmas tacirleriyle pazarlık yapmak ve Bombay'la Delhi'deki çarşılardan ipek halılar almak için doğuya yönelmişti. Bu arada Batula da Koromandel sahili boyunca yelken açarak gemisini baharat ve çayla doldurmuştu. İki gemi Seylan'daki Trincomalee limanında tekrar buluşmuştu. Oradan da karanfil, safran, kahve çekirdeği ve safir alarak birlikte Ümit Burnu'na dönmüşlerdi. Batula aldıkları her kalem malın miktarını, her biri için ödediği ücreti ve çeşitli bölgelerdeki pazar durumunu ayrıntılarıyla ezberden anlattı. Tom'la Dorian onları ayrıntılı sorulara boğar tam bir rapor alırken Mansur da anlatılanları CKTŞ defterine kaydediyordu. Bunlar ticari hayatları için çok önemli bilgilerdi. Pazarlardaki en ufak dalgalanma, arz ve taleplerdeki en küçük artış veya düşüş, şirketleri için muazzam bir kar anlamına gelebileceği gibi bir felaket de olabilirdi. Aslan payını yine köle tacirleri alıyor diye özetledi durumu Kumra. O bunu söylerken iki kaptan da gözlerini Tom'dan kaçırmıştı. Köle ticareti hakkındaki fikirlerini ve bu ticaretten ne denli iğrendiğini biliyorlardı. Tom beklendiği şekilde tepki vererek ona döndü. ''Satacağım tek insan parçası senin o kıllı kıçın olur. Hem de 5 rupi verecek ilk adama satarım.'' ''Efendi!'' diye dehşet ve sitemle bağırdı Kumra. ''Tek bir köleye bile para vermektense sakalımı kesip patlayana dek domuz eti yerim.'' Tom ona Courtney kardeşler için çalışmaya başlamadan önce en büyük işinin köle ticareti olduğunu hatırlatacaktı ki Dorian ara bulucu rolünü üstlenerek yumuşak bir sesle araya girdi. ''Eski yuvamdan haberler alabilmek için sabırsızlanıyorum. Bana Umman, Maskat, Zanzibar ve Lamu hakkında öğrendiklerinizi anlatın.'' ''Bizden bunu isteyeceğinizi bildiğimiz için haberleri sona sakladık. Söz konusu yerler hakkında çok ciddi gelişmeler var El Salil.'' Onları Tom'un gazabından koruyan Dorian'a minnetle döndüler. ''Sevgili kaptanlar, lütfen bize bildiklerinizi anlatın.'' dedi Yasmin'e. O ana kadar saygılı bir Müslüman eş gibi davranarak kocasının yanı başında sessizce oturmuştu. Ama artık kendisini daha fazla tutamamıştı. Çünkü bahsettikleri onun vatanı ve ailesiydi. Dorian ile Zanzibar sahilinden kaçmalarının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişti. Ama orayı ve kayıp çocukluğunu hiçbir zaman unutmamıştı. Elbette bütün anıları mutlu değildi. Maskat halifesi Sultan Abd Muhammed El Malik'in kızı, yani bir prenses olarak doğmuş olmasına rağmen, kadınlar zenanasında tecrit altında pek çok yalnız ve mutsuz yıl geçirmişti. Babasının 50'den fazla karısı vardı. Tüm ilgisi oğullarına yönelmiş olduğu için kızlarına önem vermezdi. Yasmini babasının varlığının farkında olmadığını biliyordu. Hayatı boyunca Yasmini'ye tek kelime etmemiş, sevecen bir baba gibi saçını okşamamıştı. Yasmini onu sadece Zenana'daki karılarını ziyarete geldiği sıralarda birkaç kez görmüştü. Onu oldukça uzaktan görmüş olmasına rağmen haşmeti ve tanrısal varlığıyla titremiş, ellerini korkuyla yüzüne kapatmıştı. Buna rağmen tüm Afrika ölüm haberiyle çalkalandığında babası için derin bir keder duyarak 40 gün boyunca oruç tutmuştu. Annesi Yasmini daha çok küçükken ölmüştü. Onun hakkında hiçbir şey hatırlamıyordu. Büyüdükçe simsiyah saçlarının ortasından gümüş bir nehir gibi geçen şaşırtıcı gümüş rengi saçları ondan miras aldığını öğrenmişti. Yasmini'nin bütün çocukluğu Lamu adasındaki Zenana'da geçmişti. Ana şefkatini sadece Dorian ve ona dadılık eden ihtiyar Tahi'den görmüştü. Babasının evlatlık oğlu Dorian'la başlarda onunla birlikte Zenana'da kalıyordu. Ergenliğe ulaşıp sünnet olunca Zenana'dan da ayrılması gerekmişti. Üvey ağabey olarak Yasmini'yi diğer erkek kardeşlerinin eziyetlerinden korumuş, bunun için çoğunlukla yumruklarını kullanması gerekmişti. Yasmini'ye en çok zulmeden Zeyneldin'di. Dorian Yasmini'yi korurken Zeyneldin azılı bir düşman haline gelmişti. Aralarındaki düşmanlık ömür boyu sürmüştü. Yasmini iki oğlan arasındaki kavgayı o gün bile tüm ayrıntılarıyla hatırlıyordu. Dorian'la Zeyn'in ergenliklerine sadece birkaç ay kalmıştı. Çok yakında Zenana'dan ayrılıp erkekliğe adım atacaklar ve orduya katılacaklardı. Yasmini o gün Zenana'nın bahçesinin solundaki eski evliya türbesinin terasında tek başına oynuyordu. Kabadayı erkek kardeşlerinin eziyetlerinden kaçabildiği, çocukça hayaller kurup gönlünce oynayabileceği nadir yerlerden biriydi burası. Yanında küçük maymunu Cinni vardı. Yarım kan ağabeyleri Zeyneldin ve Ebu Bekir, Yasmini'nin gizli sığınağını keşfetmişti. Şişman, kurnaz ve acımasız olan Zeyn, yanında bir destekçisi varken pek cesur olurdu. Küçük maymunu Yasmini'nin kollarından zorla alıp açık sarnıca atmıştı. Yasmini avazı çıktığı kadar bağırmış ve yumruk atıp tırmalamaya çalışarak Zeyn'in sırtına atlamıştı. Zeyn onun bu cılız çabalarını aldırmıyordu. Jinni'nin başını her yüzeye çıkışında tekrar suya bastırarak hayvanı boğmaya başlamıştı. Yasmini'nin çığlıklarını duyan Dorian bahçeden terasa yükselen merdiveni uçarcasına tırmanmıştı. Olan biteni bir bakışta anlamış, hemen iki oğlanın üzerine atılmıştı. Ağabeyi Tom, Dorian Arapların eline düşmeden önce ona boksun inceliklerini öğretmişti. Ama Zeyn ve Ebu Bekir daha önce hiç yumruk dövüşü görmemişti. Ebu Bekir bu korkunç saldırı karşısında tabanları yağlamış ama ilk yumruktan kaçamayan Zeyn'in burnu kırılmış, oluk gibi kan fışkırmaya başlamıştı. Yediği ikinci yumruğun şiddetiyle merdivenlerden aşağı yuvarlanmış, zemine sertçe çarpınca sağ ayağındaki kemiklerden biri kırılmıştı. Kemik yanlış kaynayınca ömür boyu topallamaya mahkum olmuştu. Dorian çocukluğunu ve Zenana'daki günlerini ardında bırakmış, bir süre sonra şöhretli bir savaşçı ve gerçek bir prens olmuştu. Bununla birlikte Yasmini Zenana'da harem ağası kuşun insafına kalmıştı. Adamın canavarlara yakışacak gaddarlığı, aradan geçen onca yıldan sonra bile Yasmini'nin tüylerini ürpertiyordu. Dorian kuzeyde Arap çöllerinde babasının düşmanlarıyla savaşırken, Yasmini büyüyüp serpilmiş, çok güzel bir genç kadın olmuştu. Büyük bir zaferin ardından Lamu'ya dönen Dorian, üvey kardeşi ve çocukluk aşkı olan Yasmini'yi neredeyse unutmuştu. Sonra dadısı olan köle Tahi saraya gelerek ona Yasmini'nin hala Zenana'da olduğunu hatırlatmıştı. Tahi vasıtasıyla haberleşerek tehlikeli bir maceraya atılmışlardı. Birbirlerinin olduklarında Dorian'ın ayrıcalıklı konumunun bile bertaraf edemeyeceği iki suç işlemişlerdi. Tanrı'nın, halifenin ve Mollalar Konseyi'nin gözünde hem zina hem ensest suçlarını işlemişlerdi. Kuş sırlarını keşfedince Yasmini'ye öylesine merhametsizce bir ceza vermişti ki, şimdi bile hatırlayınca korkuyla titriyordu. Neyse ki Dorian onu bu korkunç cezadan kurtarmayı başarmıştı. Kuşu öldürüp adım ağasını Yasmin için hazırlattığı mezara gömmüştü. Sonra Yasmin'i erkek kılığına sokarak haremden kaçırmıştı. Birlikte Lamu'yu terk etmişlerdi. Yıllar sonra babaları Abd Muhammed el-Malik zehirlenerek ölmüş, Dorian'ın yol açtığı yara yüzünden hala topallamakta olan Zeyn, Umman'ın fil dişi tahtına geçmişti. Halife olarak ilk işi Ebu Bekir'i Dorian'la Yasmin'i bulmaya göndermek olmuştu. Ebu Bekir sevgilileri bulduğunda korkunç bir çarpışma olmuş, Dorian onu öldürmüştü. Sonra Yasmini ile kaçarak Tom'la buluşmuşlardı. Bununla birlikte Zeyn el-Din hala fil dişi tahtında oturuyordu ve hala Umman halifesiydi. Onun nefreti sürdükçe asla tam anlamıyla güvende olamayacaklardı. Yasmini elini Dorian'a uzattı. Kocası aklını okumuş gibi aynı anda uzanarak elini tuttu ve sıktı. Yasmini ondan kendisine akan güç ve cesaretle canlandığını hissetti. ''Anlatın.'' diye buyurdu Dorian kaptanlara. ''Maskat'tan getirdiğiniz tüm havadisleri dinlemek istiyorum. Halife Zeyn el-Din'den hiç haber var mı?'' ''Bütün haberler Zeyn el-Din ile ilgili. Allah da şahittir. Zeyn el-Din artık Maskat halifesi değil.'' ''Ne diyorsun?'' Dorian şaşkınca dikleşti. ''Sonunda öldü mü?'' ''Hayır prensim, şeytanı öldürmek zordur. Zeyn el-Din hala hayatta.'' ''O halde nerede? Bu konuda her ayrıntıyı bilmeliyiz.'' ''Bağışlayın efendi.'' Batula önce dudaklarına sonra kalbine dokunarak derin bir saygı belirten hareketi yaptı. ''Tüm bunlar hakkında benden çok daha fazla bilgisi olan biri var. Bir zamanlar Zeyn el-Din'in sırdaşı ve en güvendiği vekillerinden biriymiş.'' ''O halde benim düşmanımdır. Efendisi beni ve karımı öldürmeyi defalarca denedi. Sürgüne gitmemizin sebebi Zeyn'dir. O benim ebedi düşmanımdır. Aramızda kan davası var.'' ''Bunları çok iyi biliyorum lordum.'' diye cevap verdi Batula. ''Çünkü o zamanlar halife olan sevgili babanız el-Malik'in beni mızrak taşıyıcınız yaptığı o kutlu günden beri sizinle birlikteyim. Maskat Savaşı'nda hain Zeyn el-Din'i esir alarak devenizin arkasına bağladığınız, bir ipin ucunda babanızın karşısına getirdiğiniz gün yanınızda olduğumu unuttunuz mu yoksa?'' ''Bana bunca yıldır sunmuş olduğun sadakat ve üstün hizmetleri unutmadığım gibi onu da unutmadım.'' Dorian'ın yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi. ''Ne yazık ki babamın gazabı çok kısa süreli oldu ve merhameti üstün geldi. Zeyn el-Din'i bağışlayarak her şeye rağmen bağrına bastı.'' ''Allah şahittir.'' Batula da en az efendisi kadar öfkeliydi. ''Babanız merhameti yüzünden canından oldu. Zeyn onu kendi kadınsı elleriyle zehirledi.'' ''Ve babam ölünce fil dişi tahtına geçen de Zeyn'in şişko kıçı oldu.'' Dorian'ın yakışıklı yüzü öfkeyle çarpılmıştı. ''Şimdi de gelmiş bu canavarın yardakçılarından birini kampıma almamı mı istiyorsun?'' ''Hayır majeste, bu adam bir zamanlar Zeyn el-Din'e çok yakınmış ama artık değil. Onu tanıyan herkes gibi gerçek yüzünü görünce canavarlıkları ve acımasızlığı karşısında midesi bulanmış ve yakınında olmaya daha fazla tahammül edememiş. Zeyn ülkenin tüm değerlerini parçalayıp ayaklar altına almış.'' Zeyn'in köpek balıklarını asil ve onurlu insanların etleriyle hayvanlar şişkinlikten neredeyse yüzemeyecek hale gelinceye dek beslemesini izlemiş. Doğuştan gelen hakkını Baba Ali'ye, İstanbul'daki Türklere sattığını görünce itiraz etmeye çalışmış ve sonuçta Zeyn'i tahttan indirip Maskat'tan kovan gruba katılmış. ''Zeyn tahttan mı indirilmiş?'' Dorian Batula'ya şaşkınca baktı. ''20 yıldır halifeydi, yaşlılıktan ölene dek tahtta kalacağını sanıyordum.'' Kalbi kötülükle kararmış olanlar, kurtların vahşiliğinin yanı sıra hayvanın hayatta kalma içgüdülerine de sahiptir. İzin verirseniz hikayenin kalanını size Kadim el-Cürf adındaki bu adam anlatsın. Dorian her bir kelimeyi büyük bir dikkatle dinlemekte olan Tom'a döndü. ''Ne dersin kardeşim?'' ''Şu adamı bir dinleyelim bakalım.'' dedi Tom. Kadim el-Cürf çağrılmayı bekliyor olmalıydı ki, mürettebatın orman kıyısındaki kurdukları kamptan birkaç dakika içinde çıka geldi. Hepsi de Ümit Burnu'ndan oraya yaptıkları fırtınalı yolculukta onu sıkça görmüş olduğunu fark etti. İsmini bilmiyorlardı ama adamın Batula'nın yeni işe aldığı katip olduğunu anlamışlardı. ''Kadim el-Cürf'' diyerek selamladı Dorian onu. ''Kampımda konuksun ve korumam altındasın.'' ''İyiliğiniz beni güneş gibi aydınlatıyor Prens el-Salil İbn el-Malik.'' Kadim Dorian'ın ayaklarına kapandı. ''Allah'ın rahmeti ve son peygamberin sevgisi uzun ve ışıltılı ömrünüz boyunca sizin de olsun.'' Bu isimle çağrılmayalı uzun yıllar oluyor. Dorian başını hoşnutça salladı. Ayağa kalk Kadim, kalk ve toplantımızı yerine al. Kadim kefili Batula'nın yanına oturdu. Hizmetkarlar ona hemen gümüş bir kupa içinde kahve getirdi. Batula da nargilesini uzattı. Konuk ikramların tadını çıkarırken Tom'la Dorian onu dikkatli bakışlarla inceledi. Kadim el-Cürf çok gençti. Mansur'dan sadece birkaç yaş büyük görünüyordu. Asil yüz hatlarına sahipti. Görünüşü Dorian'a manevi babasını hatırlattı. Kadim'in saltanat piçlerinden biri olması muhtemeldi elbette. Halife güçlü bir erkekti ve tohumları da çok verimliydi. Toprağı beğenirse tohumlarını bırakmaktan kaçınmazdı. Dorian hafifçe gülümsedi, sonra dikkatini tekrar Kadim'e çevirdi. Genç adamın cildi iyice cilalanmış tik ağacı rengindeydi. Kaşları uzun ve kalın, kara gözleri parlak ve etkileyiciydi. Dorian'ın delici bakışlarına sakince karşılık veriyordu. Dorian bu bakışlarda bir fanatiğe mahsus o huzursuz edici pırıltıyı gördü. Bu adam sadece Allah'ın sözleri üzerine yaşıyor diye düşündü. Kısıtlı değerleri insanların kanunlarının ve fikirlerinin yerine koyuyor. Dorian böyle adamların ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyordu. Bir sonraki sorusunu hazırlarken Kadim'in ellerine baktı. Parmaklarında ve sağ avucunda nasırlar vardı. Kılıç sapı tutmak ve yayı germekle oluşan bu nasırlar Kadim'in bir savaşçı olduğunu gösteriyordu. Genç adamın omuzlarına ve kollarına bakınca kaslarının uzun süreli kılıç ve atıcılık talimleri yüzünden gelişip güçlenmiş olduğunu gördü. Dorian bu düşüncelerinin yüzüne yansımasına izin vermeyerek ciddi bir ifadeyle sordu. ''Halife Zeyn el-Din'in hizmetinde miydin?'' ''Çocukluğumdan beri efendim, bir öksüzdüm. Halife beni koruması altına aldı.'' ''Ona sadakat yemini ettin.'' diye isaretti Dorian. Kadim'in gözlerinde ilk kez bir huzursuzluk ifadesi belirdi. Söylediğine cevap vermedi. ''Ve bu yemininden döndün.'' diye devam etti Dorian. ''Batula artık halifeye bağlı olmadığını söyledi, doğru mu bu?'' ''Majesteleri, o yemini 12 yıl önce sünnet olduğum gün etmiştim. Herkes artık bir erkek olduğumu söylese de, o günlerde aslında hala bir çocuktum ve gözlerim gerçekler karşısında kördü.'' ''Görüyorum ki artık bir erkek olmuşsun.'' Dorian genç adamı ölçüp biçmeye devam ediyordu. Kadim sözde dünyası mürekkep, kağıt ve yazmaktan ibaret bir adamdı. Ama görünüşü hiç de öyle demiyordu. Tünemiş bir şahinin yırtıcılığına sahipti. Dorian meraklanmıştı, devam etti. ''Ama Kadim el-Cürf bu sadakat yeminini geçersiz kılar mı?'' ''Majesteleri, sadakatin iki ağzı keskin bir hançere benzediğine inanırım.'' Sadakati kabul edenin, sadakati sunana karşı bir sorumluluğu vardır. O bu görevi ve sorumluluğunu ihmal ederse ortada bir borç kalmaz. Bunlar dolambaçlı sözler Kadim. Kavranmak için fazla karmaşıklar. Benim için yemin yemindir. Lordum beni ayıplıyor mu? Kadim'in sesi ipek gibi yumuşak ama bakışları volkanik kayalar kadar sertti. Hayır Kadim el-Cürf, ben yargılamayı ve ayıplamayı Allah'a bırakırım. ''Bismillah'' dedi Kadim makamla. Batula ve Kumrah yerlerinde kıpırdandılar. ''Allah'tan başka ilah yoktur'' dedi Batula. ''Allah'ın hikmeti her şeyin üzerindedir'' dedi Kumrah. Kadim fısıldadı. ''Zeyn el-Din'in kanlı düşmanınız olduğunu biliyorum. Size gelişim bu yüzden el-Salil.'' ''Evet, Zeyn benim üvey kardeşim ve düşmanımdır. Yıllar önce beni öldürmeye and içti.'' O günden sonra o uğursuz etkisini hayatımın birçok döneminde hissettim diye kabul etti Dorian. Ayağının topal kalmasının sorumlusunun siz olduğunu anlattığını duymuştum diye devam etti Kadim. Dahası var dedi Dorian gülümseyerek, boynuna bir ip geçirerek onu halife babamızın gazabıyla karşılaşmak üzere devemin arkasında sürükleme zevkini de tattım. Zeyn el-Din ve o günü yaşayanlar bu yaptığınızı da çok iyi hatırlamakla diyerek başını salladı Kadim. Size gelmeyi seçmemizin bir sebebi de bu. Daha önce ben idi, şimdi biz demeye başladın. Zeyn el-Din'e ettiği sadakat yemininden tek dönem ben değilim. Abd Muhammed el-Malik'in kalan son varisi olduğunuz için size geldik. Nasıl olur diye sordu Dorian birden öfkelenerek. Babamın sayısız karısı, düzinelerce oğlu ve torunları vardı. Artık yok. Zeyn babasının kanından olan herkesi katletti. Ramazan'ın ilk gününde öyle büyük bir katliam yaptı ki İslam alemi şaşırdı kaldı. Kardeşleriniz ve kuzenlerinizden oluşan 200 kişi Zeyn el-Din'in orakçıları tarafından toplandı. O ödleğin en sevdiği araç olan zehir, çelik ip ve su ile öldürüldüler. Kanlarıyla çölün kumları ıslandı, denizin suyu pembeleşti. O kutsal ayda Maskat'ın fil tahtı üzerinde hak edebilecek herkes katledildi. Can alma günahı bu küfürle katlandı. Dorian ona dehşet ve inanmazlıkla baka kalmıştı. Yasmin'i hıçkırıklarını bastırmaya çalışıyordu. Kardeşleri ve diğer akrabaları da ölmüş olmalıydı. Dorian karısını teselli etmek için kendi kederini bir yana bıraktı. Saçlarındaki gümüş rengi yolu okşadı ve Kadim'e döndü. ''Bunlar çok acı haberler.'' dedi. ''İnsan böylesine muazzam bir kötülüğü kavramakla güçlük çekiyor.'' ''Lordum, böylesi bir kötülüğe biz de tahammül edemedik ve yeminlerimizden dönerek Zeynel dine baş kaldırdık.'' ''Bir ayaklanma mı oldu?'' Batula bunun haberini vermişti ama Dorian, Kadim'in haberi doğrulamasını istemişti. Olanlar kolayca kabul edilemeyecek kadar muazzamdı. Şehrin surları içinde günlerce süren bir çarpışma oldu. Zeynel, Din ve yandaşları kaleye sürüldü. Kalenin duvarları içinde mahsur kaldıkları için öleceklerini düşündük. Ama ne var ki kaleden eski limana kadar uzanan tünelin varlığından bir haberdik. Zeyn tünelden kaçtı ve gemilerine binerek uzaklaştı. ''Nereye kaçmış?'' diye sordu Dorian. Doğduğu yer olan Lamu Adası'na, Portekizliler ve İngiliz Doğu Hindistan şirketinin Zanzibar'daki kodamanlarının yardımıyla oradaki büyük kaleyi ve Umman Sultanlığı'nın ateş sahili boyunca sahip olduğu bölgeleri zapt etti. Emrindeki İngiliz kuvvetleri yüzünden bu bölgelerdeki halk ona sadık kaldı ve zorbayı devirme çabalarımıza karşı direndiler. Maskat'taki junta Zanzibar ve Lamu'ya Allah adına saldırıp bu kuvvetleri dağıtmayı planlıyor olmalı değil mi diye sordu Dorian. Prensim, askerlerimizin kuvveti fikir ayrılıkları yüzünden bölünmüş durumda. Junta'nın başına geçecek saltanat soyundan kimse yok. Bu yüzden Umman ordusundan destek alamıyoruz. Özellikle de çöl kabileleri Zeyn'e karşı bizimle birlik olmak konusunda ayak diretiyor. Kadim'in varacağı noktayı anlayan Dorian'ın yüzündeki ifade donuklaştı. Bir liderimiz olmadığı için gücümüz azalıyor ve her geçen gün daha da bölünüyoruz. Öte yandan Zeyn gün geçtikçe kuvvetleniyor ve eski pozisyonuna sahip olmaya yaklaşıyor. Zanzibar sahili tamamen komutası altında. Moğol İmparatorluğuna, Delhi'deki imparatora ve İstanbul'daki Baba Ali'ye elçiler gönderdiğini öğrendik. Eski müttefikler derhal yardımına koşacaktır. Çok yakında tüm İslam ve Hristiyan dünyası bize karşı birleşecek. Zaferimiz sıcak çöl kumlarına akan bir avuç su gibi buharlaşıp yok olacak. ''Benden istediğiniz nedir Kadim el-Cürf?'' diye yumuşak sesle sordu Dorian. ''Fil tahtı üzerinde hak iddia edebilecek bir lidere ihtiyacımız var.'' diye cevap verdi Kadim. ''Çöl kabileleri Sa'ar, Dahım, Karab, Bayit Katir ve Avamiri, en önemlisi de Maskat düzlüklerinin en etkin kabilesi Harasis'i tarafımıza çekecek güçlü bir savaşçıya ihtiyacımız var. Onların desteği olmaksızın zafere ulaşmamız imkansız.'' Dorian sessizce oturuyordu. Ama Kadim tüm o aşina isimleri sıralarken kalp atışları hızlanmıştı. Zihninde çölde katıldığı savaşlar ve çeliğin kızgın güneş altındaki pırıltısı canlandı. Binicilerin savaş çığlıklarını duyar gibi oldu. Allahu Ekber, Tanrı uludur. Develerin Umman çöllerinde birbirleriyle yarış edercesine koşuşunu hatırladı. Kocasının kolunu tutan Yasmin'i Dorian'ın hafifçe titrediğini hissetti ve yüreğine bir ağırlık çöktü. Karanlık günleri artık geçmişte bıraktığımıza inanıyordum diye geçirdi içinden. Savaş çığlıklarını bir daha asla duymayacağımızı sanıyordum. Kocamın daima yanımda olacağını, savaşa gitmeyeceğini ümit ediyordum. Herkes düşüncelere daldığı için kamp ateşinin çevresine derin bir sessizlik çökmüştü. Kadim pırıltılı zorlayıcı bakışlarını Dorian'a dikmişti. Dorian silkinerek düşüncelerden sıyrıldı. ''Tüm bunların doğru olduğundan emin misin?'' diye sordu. ''Hepsi bir hezeyanla üretilmiş hayaller olmasın?'' Kadim gözlerini hiç kaçırmadan doğrudan yanıtladı. ''Çöl şeyhleriyle toplantılar yaptık. Her zaman aralarında anlaşmazlıklar yaşayan şeyhler bu kez tek bir konuda birleşmişti. El Salil ordularımızın komutasına geçerse onu ne pahasına olursa olsun izleriz.'' diyorlar. Dorian aniden kalktı ve kamp ateşinin başından ayrıldı. Hiç kimse Tom ve Yasmin'i bile peşinden gitmedi. Ay ışığı altında parlayan suların önünde kıyıda yürümeye başladı. Tom ve Sarah aralarında fısıldaştılar ama diğerleri sessizdi. Gitmesine izin veremezsin, dedi Zehra Tom'a usulca. Yasmini'nin ve bizim iyiliğimiz için. Onu bir kez kaybetmiştin zaten. Tekrar gitmesine göz yumamazsın. Ama gitmesine engel de olamam. Bu Dorian'la inandığı tanrı arasında. Batu'la Nargile'nin lülesine tütün ekledi. Dorian kamp ateşinin başına döndüğünde tütünün neredeyse tamamı küle dönüşmüştü. Bağdaş kurarak oturdu, dirseklerini dizlerine dayadı ve çenesini ellerinin arasına alarak dans eden alevleri dalgın bakışlarla izlemeye başladı. Lordum diye fısıldadı Kadim, cevabınızı bekliyorum. Ticaret rüzgarları lehimize esiyor. Eğer hemen yelken açarsak çok yakında Maskat'taki fil tahtına çıkmış olabilirsiniz. Dorian hala sessizliğini bozmamıştı. Kadim konuşmaya devam etti. Sesinin tonu ısrarcı değil, kendinden ve amacından emindi. Majesteleri, Maskat'a dönerseniz mollalar cihat açacak. Zorbaya karşı kutsal bir savaş. Allah ve umman arkanızda olacak. Kaderinize karşı gelemezsiniz. Dorian başını yavaşça kaldırdı. Yasmini derin bir nefes alarak içinde tuttu. Tırnakları kocasının koluna gömülmüştü. Kadim el Cürf, dedi Dorian. Bu çok çetin bir karar. Bu kararı tek başıma veremem. Bana yol göstermesi için Allah'a dua etmeliyim. Kadim Dorian'ın ayaklarına kapandı. Bacakları ve kolları açıktı. Allahu Ekber, dedi. Onun yardımı olmaksızın zafere ulaşılmaz. Cevabınızı bekleyeceğim. Cevabımı yarın gece burada, bu saatte söyleyeceğim. Yasmini soluğunu yavaşça bıraktı. Bunun sadece bir erteleme olduğunu biliyordu. Otuz dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 353.